Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 6. serimizin 2. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Kutsal Ruhun Gelişi.
Sevgili kardeşlerimiz, yeniden Allah müsaade etti, beraber olalım ve bu tema işleyelim. Biz gördük ki bu tema hakkında, kutsal ruh hakkında çok ayrı ayrı görüşler var ve çok bilgisizlik ve cahillik de var. Bu sebeple istedik Rabbin sözüne bakalım ve oradan öğrenelim kutsal kitap ne öğretiyor kutsal ruh hakkında. Bazı sorulara karşı bu derste cevap bulabiliriz. Mesela kutsal ruh nasıl alınır? Ne zaman bize veriliyor? Veyahut da bize verildikten sonra tekrar bizden ayrılabilir mi? Bizden alınabilir mi? Biz bu korku içinde yaşamak zorunda mıyız? Kutsal ruh bize verildiğinde tekrar bizden alınabilir mi? Bazı kardeşler galiba bu can sıkıntısını çekiyorlar. Korkuyorlar kutsal ruh onlardan ayrılacak eğer onlara verildiyse. Ama bakalım bu düşünceler ve bu korkular gerçekten Rabbin sözüne dayanır mı? Allah'ın sözleri bize ne bilgi veriyor? Ve bunun için biraz daha baştan başlamak istiyorum. Kutsal kitapta birinci stranada okuyoruz. Tekvin yani Bitiye kitabında birinci bölümünde ayet 1 ve 2'de okuyoruz. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boştu. Ve engenin yüzü üzerinde karanlık vardı. Ve Allah'ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Yani kutsal ruh Allah'ın ruhu demek. Allah'ın ruhu ebediyen sonsuzluktan var idi. Ve daha yeryüzü ve gökyüzü yaratılmadığında o var idi. Ve onun aracılığıyla da her şey var oldu. O başlangıçtan beri vardır. Bunu unutmayalım. Allah'ın ruhu hakkında konuştuğumuzda bu ebediyen sonsuzluktan sonsuzluğa kadar nasıl Allah sonsuzluktan sonsuzluğa kadar var oluyor? Kutsal ruh da öyledir çünkü o Allah'tır. Ve Allah insanı yaratırken ne yaptı? O dedi ki yine Bitiye yani Tekvin kitabı 1. bölümünde 27. ayeti okuyoruz. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve onu Allah'ın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yani kendi benzeyişinde yarattı. Ne demek istiyor? İnsan yaratıldığı zaman tabii ki günahsız olarak yaratıldı. Onun bir hatası, bir kreşkası yoktu. O kusursuz ve tamam oldu. Neden? Allah'ın yaptığı işler hepsi tamam oluyor. Başlangıç da böyleydi. Ve insan Allah'ın benzeyişinde yaratıldığı zaman demek istiyor, onun bir liçnostu, bir şahsiyeti vardır. Yani dedik, nasıl Allah'ta ve Allah'ın ruhunda gördük, hani serbest düşünme kabiliyeti ve irade ve duymak kabiliyeti bunlar oluyor bizim liçnost. Ama bunun dışında Allah da insan yarattığı zaman onu okuyoruz çeşitli yerlerde bir beden, bir şekil verdi ama o beden eğer ona üflemeseydi Allah 2. bölümünde okuduğumuz gibi Bitiye kitabında 7. ayet ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. Yani beden sadece işte ölü bir materya gibidir. Topraktan alınmış bir şey. Yani ramkası gibi oluyor. Ve bunun içinde Rab hayat koymasaydı, ona üflemeseydi yaşayan bir can olmazdı. Ama ayrıca verdi ona da bir ruh. Ve bu ruh komunikasyon yapabilir Allah'la. Bize verdiği bir ruh. Bu değil kutsal ruh, bu bizim kendi ruhumuzdur. Ve ruh vasıtasıyla Allah'la konuşabiliriz ve Allah'la yaşayabiliriz. Fakat yeni ayette yazıldığı gibi insanın ruhu ölü oluyor günahların nedeniyle. Suçlarımızın nedeniyle bizim ruhumuz ölü oluyor. Ve Allah'a konuşamıyoruz. Allah'tan uzaklaşan insan Allah ve onun arasında var bir uçurum. Ve onun ruhu ölü oldu. ve bu sebeple bize lazım kutsal ruh. Kutsal ruh bir insanın içine geldiği zaman, o zaman o yeniden diriliyor ve artık Allah'la bir ilişki içinde bulunabilir. Ve şimdi bakalım Allah'ın sözü bize ne diyor ki kutsal ruhun gelişi hakkında. Ve çeşitli vakitlerde, yani insanlar üzerinde, insanlarla ilgili ilişki kurduğunda çeşitli vakitlerde çeşitli durumlar görüyoruz ve bu farkı ayırt etmeden biz yanlış düşüncelere kapacağız ve yanlış öğretişler ortaya çıkacak. Ve bunu iyi görmemiz lazım. Eski dogovor altında, yani eski ahit, Stari Sovet zamanında Allah başka bir işlem yaptı. Ve Pentekost günü oldu böyle bir dönüm noktası. Pentekost günü, yani Petisatna günü oldu, ne zaman kutsal ruh verildi ve bir yenilik başladı ve verildi başka bir durumda. Onun gelişi başka oldu. Ve eski dogovor, yeni dogovor altında yaşayan insanlara ayrı bir durum var. Ve bunu şimdi kısaca beraberce bakalım. Eski ahitte kutsal ruh insanlarla işlerken ne oldu? Örnek, Hakimler kitabında, yani Siddiq kitabında bölüm 3 ayet 9 ve 10'da şöyle okuyoruz. Ve İsrail oğulları Rab'be feryat edince Rab İsrail oğulları için bir kurtarıcı. Kaleb'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel çıkardı. Ve o onları kurtardı. Ve Rab'in ruhu onun üzerine geldi ve İsrail'e hükmetti. Yani burada görüyoruz, İsrail çok sıkıntılı bir durumdaydı. Onlar düşmanlar tarafından tehdit edildiler ve korktular onlardan. Ve esir gibi bir durumdaydılar ve Allah'a yalvardılar. Bizi bir kurtarıcı gönder. Ve Allah seçti bir insan ve onun üzerine geldi Allah'ın ruhu ki bu işi bitirsin. Yani İsrail halkı kurtarsın düşmanların ellerinden. Yani belirli bir vakit için seçilmiş belirli bir kişi üzerine belirli bir iş başarmak üzerinde ona kutsal ruh üzerine geldi. Bunu iyi vurgulamak istiyorum. Burada yazıyor, onun üstüne geldi, onun üzerine geldi. Ve bunun benzeri birkaç yere daha bakalım. Eski ayette yine Siddiq kitabında Hakimler bölüm 11'de ayet 29'da şöyle deniliyor. Ve Yefta'nın üzerine Rab'in ruhu geldi ve o Gilead'dan ve Manasse'den geçti ve Gilead'daki Mitzpe'den geçti ve Gilead'daki Mitzpe'den Amon oğullarını geçti. Yani orada yine Rab seçti bir insan ve bu insan lazım Allah'a hizmet etsin, belirli bir işi bitirmek gerekiyordu onun. Ve bunu başarabilmek için onun üzerine kutsal ruh geldi. Belki de hatırlıyorsunuz, eski ahitte birinci padişah, İsrail'in padişahı kim oldu? Bu oldu padişah Saul, kral Saul. Ve o Rab tarafından seçildiğinde yine onun üzerine kutsal ruh geldi. Bu padişahlık sürsün diye, İsrail halkı doğru güdebilsin diye. Ama ne yazık ki o Allah'a seslemedi. Allah'a boyun eğmedi ve kendi kafadan, kendi isteğine dayanarak işler yaptı ve Rab onunla razı kalmadı. Ve böyle bir duruma geldi ki Rab ona dedi, ben kendi yüreğime göre bir insan seçtim. Ve bu idi Davud, padişah Davud, kral Davud. Rab tarafından seçilirken okuyoruz şimdi 1. Samuel kitabında Prvota knjigina Tsaritsi, orada şöyle yazıyor 16. bölümünde ayetler 13 ve 14. Ve Samuel, yani o zamanki Rab'in işçisi, ve Samuel yağ boynusunu aldı ve kardeşleri arasında onu meshetti. Ve o günden başlayarak Davud'un üzerine Rab'in ruhu kuvvetle geldi. Ve Samuel kalkıp Rama'ya gitti. Ve Rab'in ruhu Saul'dan ayrıldı. Aha, demek ki Padişah Saul Rab'be itaat etmediği için tekrar onun üzerine konulan kutsal ruh alındı, ayrıldı ve Davud'a verildi. Davud'un üzerine geldi ki o artık bu Saul'un yapamadığı işi o başarsın, bitirsin. Rab'bin seçtiği bir kul, Rab'bin seçtiği bir işçisi Davud idi. Ve böyle görüyoruz, eski vakitlerde, Stari Sovet zamanında, eski duvar altındaki Allah'a itaat eden insanlar, belirli kişiler, belirli vakitlerde Allah tarafından seçildiler ve onların üzerine kutsal ruh geldiğinde Allah'ın onlara vermiş olduğu işleri bitirebildiler. Kutsal ruhun kuvvetiyle. Davud da Allah'a hizmet etti ve okuduk, onun üzerine kutsal ruh geldi. Ama şimdi onun bir duasında ne okuyoruz? Ne oldu? Davud da bir insandır bizler gibi ve bu sebeple de o da zayıf durumlara yaşadı ve o da günaha düştü. Yani onun günaha düşmesine değil, diyelim Allah onunla razı oldu ve Allah hoşnut oldu bu işten. Hayır. O tiksindi. O günahtan hiç hoşlanmaz. Ama ne zaman onun kulları ona dönüyor diye hoşlanıyor. Ve onun kalbi tövbekar bir kalbi olduğu için Rab onu seçti ve hala Rab'in işçisi olabildi. Fakat ne zaman işte bu hata yaptı, neden bir başka adamının karısını kandırdı ve onunla yattı, yani zina etti ve üstelik de onun kocasını da ölümü yolladı. Yani çok kötü işler yaptı bu Davud. Ve tabii ki onun acısını da çekmek zorundaydı. Ama arada işte Rab onu azaladı ve Rab ona bir peygamber yolladı, ona ne zaman ona konuşuyor, Davud bütün kalbiyle Rab'be dönüyor ve feryat ediyor, Rab'be yalvarıyor ve tövbe ediyor bütün canıyla ve vazgeçiyor bu işten ve üzgün üzgün gözyaşları dökerek Allah'ın önünde de değil sadece pişman, hayır tövbe de etti, gerçekten döndü kendi yolundan ve onun duasında şöyle dua ediyor. Mezmur 51 ayet 11 okuyoruz. Beni önünden atma ve mukaddes ruhumu benden alma. Demek ki eski dokovor altında o zamanlardaki Allah'ın işçilerinden Allah'ın ruhu ayrılabilirdi, alınabilirdi. Neden? Onların üzerine verildi belirli bir iş bitirmek için. Ve ne zaman Allah'ın kulları yaramazlık yaptılar, Allah'a sezlemediler. Böyle de görüyoruz, kutsal ruh tekrar alınabiliyordu. Ve bazı inançlar da bile Davud gibi dua ediyorlar. Ey Allah'ım, ruhumu ben, senin ruhu benden alma. Ama kardeşlerim, kız kardeşlerim, düşünelim biz ne zaman yaşıyoruz? Biz kutsal kitaba bakarak işler yapalım ve bizim güvenimizin en sağlam temeli oluyor Allah'ın sözleri. Ve biz eski dokuvar altında artık yaşamıyoruz. Yani kutsal ruh sadece üzerimize mi geldi? Hayır. Şimdi bakalım yeni dokuvar altındaki durum nedir? Rab İsa bize ne bilgi veriyor kutsal ruh hakkında ve ne öğreniyoruz? Yuhanna İncil'inde 14. bölümünde Rab çok açık bir söz söylüyor. Ve bunu da görüyoruz öğretiş olarak öğretiş mektuplarında. Yuhanna 14 ayet 16 ve 17. İsa şöyle diyor: "Ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır." Yani görüyor muyuz bir fark? Eski ahit zamanında, eski dogovor altında insanların üzerine geldi kutsal ruh. Rab ise şimdi diyor, o içinizde olacaktır. Baya bir fark bence. Üzerindeyken alınabiliyordu. Ve içimizdeyken acaba alınabilir mi? Yani burada İsa ne diyor? O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Ne zamana kadar? İsa ne dedi? İlk işlediğin günaha kadar ve ayrılacak, öyle mi? Hayır. O burada onun sözünü dayanarak, güven bağlarsak diyebiliriz. Eğer gerçek bir inançlıysan, gerçekten Allah'a dönmüşsen bütün kalbiyle ve anlamışsan İsa kim olduğunu ve ona iman bağlamışsan ve onun sözüne bağlı kalmak istersen, bilebilirsin ve onun sözünü dayanarak da sen de diyebilirsin, evet, sonsuza kadar bende kalıyor. Neden? İçimizdedir. Bu değil herhangi bir kardeşinin sözü, Rab İsa Mesih kendisi dedi bunu. O sonsuza dek sizinle birlikte olacak ve içinizde olacak. Bu kesin bir sözdür. Ve bunu öğretişi de görüyoruz başka yerlerde, Galatiyanilerde orada yazıyor 4. bölüm 6. ayette: "Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi." Nereye gönderdi? Üzerimize mi? Hayır, yüreklerimize gönderdi. Kutsal kitap bunu öğretiyor. Artık yeni dogovor altında kutsal ruh içimize veriliyor. Ve bu bambaşka bir durumdur. Bakalım şimdi 1. Korintliler mektubunda 6. bölümünde bunun benzeri bir söz okuyoruz. 6. bölümünde 19. ayeti: "Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?" Nerede kutsal ruh? İçinizde. Kimin içinde? İşte inançlıların içinde. Bu Allah'ın yapmış olduğu bir iş. O içimize geldiğinde bizim ruhumuza şahitlik veriyor ve diyebiliriz, evet, Allah'ın çocuklarıyız. Yani eski ahit zamanında kutsal ruh o zamanki inançlılardan alınabiliyordu. Neden? O verildi sadece belirli bir iş bitirsin. Ama İsa dedi, yeni dogovor zamanın altında o geldiğinde içinizde yaşayacak ve sonsuza dek sizinle birlikte kalacak. Ve bu sözlere güven bağlayabiliriz. Bir rahatlık bize gelebilir. Bunu anlarsak, bak burada ne diyor? "Bilmiyor musunuz siz inançlılar? Siz artık oldunuz kutsal ruhun konu, kutsal ruhun tapınağı, kutsal ruhun evi. O sizde yaşıyor. Sizi gütmek istiyor. Sizi yöneltmek istiyor. Ona izin verin. Sizi kullansın Allah'ın büyüklüğü için." Şimdi kardeşler bakalım. Rab İsa ve İncil ne öğretiyor Kutsal Ruh'un gelişi hakkında inançlılara, yani yeni doğuvar altında yaşayanlar için. Ve İsa bu söz kullanıyor Yuhanna 7. bölümünde ayet 38 ve 39 okuyacağız. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemiştir çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Burada Rab İsa söz veriyor. Kutsal yazıda dendiği gibi, yani kutsal kitaba iman bağlayarak kurtuluş bulanlara bu söz söyleniyor. Onlara verileceğiydi. Rab İsa'nın sözüne göre kutsal ruh. Ama onun gelişi bağlı idi İsa Mesih'in göğe çekilişine. Demek ki ne zaman İsa Mesih daha bu söz söylüyordu, kutsal ruh bu durumda daha gelmemiştir. Yani ileride olacak olan bir durum hakkında konuşuyor. Ve Rab İsa yine son konuşma yaparken uzun uzun öğrencileriyle onlara kuraş vermek üzerine çok sözler söyledi. Ve en önemli bitki bilgiler onlara veriyor. Ve o arada da yeniden kutsal ruh hakkında onlara bilgi veriyor. Yuhanna 14 ayet 26'da okuyoruz. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi sizi hatırlatacak. Yani kutsal ruhun yardımı ile oldu kutsal kitap elimize geldi ve oldu ki o sözler de anlayabilelim. Kutsal ruh işte ne yapacak? O geldiğinde bize öğretecek. O geldiğinde bizi hatırlatacak. Neyi hatırlatacak? İşte İsa Mesih'in söylediklerini. Yani kutsal kitap işte oluyor hazır elimizde ve bu oluyor kutsal ruhun yapmış olduğu işi. O kullandı çeşitli insanlar o vakitte ve onlara doldurarak, onlara akıl vererek, onlara yönelterek Allah'ın sözleri bize geldi. Ve böylece İsa Mesih'in sözü yerine gelmiş oluyor. Yuhanna 15'te 26'da yine bir ayet okuyoruz. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman o bana tanıklık edecek. Burada da önemli bir bilgi alıyoruz. Yani Rab İsa dedi, o bize bir yardımcı gönderecek. Kutsal ruh oluyor bizim yardımcımız. Neden? Bu karanlık yeryüzünde biz tek başında İsa Mesih'in sözüne bağlı kalamayız. Bize bir yardımcı, destekleyen biri lazım bize. Ve o olur işte kutsal ruh, babadan çıkan gerçek ruhu. Bu değil yalancı ruhu. Bu bizi karnına sokmaz. Bu bizi şüphe sokmaz. O bizi sıkıntıya sokmaz. Hayır, o gerçek ruhudur. O bizi kandırmaz. O bizi yanlış öğretişe de sokmaz. O gerçek ruhudur. O bize yardım etmek istiyor. Ve onun en büyük yapacağı işi nedir? Ki kendini mi büyük etsin? Allah da kendisi odur. Ama onun belirli bir görevi var kutsal ruhun. O istiyor İsa Mesih'i büyük yapsın. O bana tanıklık edecektir. O bana şahitlik verecektir. Yani nerede kutsal ruh işliyor, orada insanlar İsa Mesih'e bağlatırılıyor. Bunu anlıyoruz burada. Nerede kutsal ruh işlemektedir, orada insanlar anlıyorlar İsa kimdir? İsa Mesih'teki olan kurtuluşu anlayacaklar. İsa Mesih hakkında bir şeyler öğrenecekler. Onun sözü hakkında bir şeyler öğrenecekler ve böylece kurtuluş bulacaklar. Nerede o işlemektedir? Onun isteği değil kendini büyük etsin. Sadece söz edilsin kutsal ruh, kutsal ruh, kutsal ruh hakkında. O istiyor İsa'ya bağlı kalın, onun sözüne bağlı kalın. Böyle şahitlik verecek. O bana şahitlik verecek. Onun işleyişi bu olacaktır. Ve Yuhanna 16'da ayetler 7 ve ayet 13. Bu iki ayet beraberce okuyalım da. Siz gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmesem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Yani İsa Mesih ne zaman çekildi bu yeryüzünden babanın sağına, o zaman yollanacaktı kutsal ruh. Yani o zaman daha olmadı. O diyor olacak olan bir durum. 13. ayet diyor, ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek. Onun da bir işi budur. O kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekti olacaklara sizi bildirecek. Yani bize geleceğe doğru da bir anlayış verecek. Ve İsa Mesih deki olan sözler bizi bildirecek. Yani İsa Mesih işte vakitten önce bu sözler söyledi. Kutsal ruh hakkında az sonra bakacağız. Başka ayetler de var ama şimdi kutsal ruhun gelişi hakkında söz verdi, vaat etti. Ve görüyoruz bir gerçek daha istiyorum da bunu da ortaya koyayım. İncil'in öğretişi nedir diye bu tema hakkında diye soruyoruz. Romalılar bölüm 8 ayet 9 şunu diyor. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun kontrolündesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Bu ayete bakarak ne anlayabiliriz? Rabbin sözü çok açık burada diyor. Kutsal ruh bir kimsede yaşarsa o artık benlikte yaşamayacaktır. O artık kendi isteğini uygulamaya ve daima kendi büyüklüğünü aramayacaktır. Bu bir meyvedir. Bu görünüyor. Kimde varsa kutsal ruh o isteyecek artık Rabbin isteği yapma. Biri diyor kimde yoksa kutsal ruh o sayılmıyor Mesih'in yani Allah'ın çocuğu. Yani bu ayete bakarak ne diyebiliriz? İsa önceki ayetlerde dedi ona iman edene verilecek bu kutsal ruh. Ona bağlı olan, onun sözünü güven bağlayan, onun sözünü dayanarak ona iman edene verilecek kutsal ruh. Ve burada diyor, kimde yoksa kutsal ruh o Rabbin çocuğu değildir. Burada anlayabiliriz ki her hakiki inançla da kutsal ruh var. Onun içinde kutsal ruh yaşıyor. Bu Rabbin sözüne dayanarak diyebiliriz. Her hakiki inançlı da kutsal ruh da var. Ve bakalım bir önemli ayet daha. Orada deniliyor şu söz. Efesliler 1. bölümünde ayet 13 ve 14 okuyacağız. Gerçeğin bildirisini yani iyi haberi kurtuluşumuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz, peçatlandınız. Ruh Tanrı yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirazımızın güvencisidir. Yani burada ne anlayabiliriz? Biz başa koyduk birkaç sorular. Ne zaman kutsal ruh veriliyor? Ve o nerededir? Her inançlıda var mı kutsal ruh? Bir de ne zamana kadar bizde kalacak? Ve bakın, şimdiye kadar baktığımız ayetlerde bir anlam kavuşabiliriz. Rabbin sözü dayanarak güven bağlayalım, değil insanların sözlerine dayanarak. Rabbin sözü diyor, gerçeğin bildirisi, yani hakikat sözler ve kurtuluşun haberi kulağınıza geldiğinde, işittiğinizde ve ona iman ettiğinizde, ne zaman anladın, evet bu kurtuluş sadece Mesih İsa'da vardır ve başka yok. Ne zaman güven bağladın, ne zaman kalbinin kapısını açtın ona ve onu buyurduğun içeride yaşasın, senin Rabbin ve kurtarıcın olsun diye bütün kalbinle bunu iman eder ve ağzıyla ikrar edersin, o zaman diyor, o zaman siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bir peçat, bir mühür ne zaman vuruluyor, ne zaman iş bitiyor. Bitki söz, garansiya. Belge, garansiya belgesi bize veriliyor. Garansiya beleşkası bize veriliyor. Ne zamana kadar, ne zaman Rab ise geliyor, bizi yanına alma. O zamana kadar elimizde var, yüreklerimizde var. Bir garansiya, işte kutsal ruh verildi diyebiliriz. Ne zaman iman ettin ve güven bağladın Mesih'e, her inançlıya da veriliyor. Ve ne zamana kadar kalıyor? Sonsuza kadar Rab İsa dedi. Yani eğer sen dersin inançım, inançlıyım ama daha kutsal ruh yok, yoksa böyle öğretilirse size, bilirsiniz İncil'e dayanmıyor bu sözler. Neden? Her hakiki inançlıda kutsal ruh var. Allah'ın sözüne dayanarak bunu diyebiliriz. Şimdi gelelim Bulgaristan'da çok kullanılan bir söz var. Ama aslında bu söz kutsal kitapta hiç bulunmuyor. Ancak bir anlam var ve onu çıkarmaya çalışacağız. Bu söz oluyor ruhlanmak sözü. Ruhlanmak sözü hiç bulamazsın ki kutsal kitapta. Fakat başka bir söz bunun yerine kullanabilirsin ve bulabilirsin ve galiba ruhlanmak söylerken bunu denilmek istiyor. Yani kutsal ruh ile vaftiz olunmak. Ve şimdi de bakalım bu ne demektir? Kutsal ruh ile vaftiz olunmak ne anlam taşıyor? Ve şimdi bakacağız bütün ayetler nerede bu söz bulunuyor? Nerede söz ediliyor kutsal ruhu ile vaftiz edilecek? Ve bakalım bu nedir ve nasıl bir olaydır? Ve daha önceki ayetlerde de unutmayacağız, çünkü dedik her inançlıya kutsal ruh verildi. Ve şimdi bakıyoruz, İsa Mesih ve Yahya tarafından önce bildirilmiş olan bu durum, yani bu kutsal ruhla vaftiz olunmak, bu ayetlere bir bakalım. Başlıyoruz Matta 3. bölümünde 11. ayette ve 12. ayette. Gerçi ben sizi tövbe için su ile vaftiz ediyorum, Yahya diyor. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarına çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek. Buğdayını toplayıp ambara yağacak. Samanı sönmeyen ateş de yakacak. Yani burada Yahya diyor, benden sonra gelen kutsal ruh ile vaftiz edecek. Yani kutsal ruh ile vaftiz sözü burada sefte rastlıyoruz. Ve burada diyor hem ateşle bazen yanlış anlaşılıyor. Burada ateş konuşulmuyor kutsal ruh için. Burada yargı için konuşuyor. Çünkü bundan sonraki ayet diyor, işte hiç sönmeyen ateşe atılacak bu zaman. Yani zamanlar oluyor, verimsiz, faydasız şeyler yakılacak. Bu da kalacak, zamanlar yakılacak. Yani Rab İsa geldiğinde iman edenlere kutsal ruh ile vaftiz edecek ve iman etmeyenler ateşle yargılayacak. Ve aslında öbür ayetler bunun tekrarlaması oluyor. Markus 1 ayet 8. Yine Yahya diyor, ben sizi su ile vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. Yani bu söz yeniden rastlıyoruz burada. Aynı anlamında. Ve üçüncü yer İsa Mesih'in hakkında söylenen söz Yahya Luka 3'te ayet 16'da tekrarlıyor. Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizleyecek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elini hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır. Yani bu söz birbirine bağlı ve yine aynı anlamına geliyor. İsa gelip kutsal ruhla vaftiz edecek. Yuhanna 1 ayet 33. Yeniden Yahya bu durum için konuşuyor. Ben onu tanımıyordum ama su ile vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Yahya İsa Mesih'e şahitlik verdi ve dedi ki kutsal ruh ile vaftiz eden odur. Göksel Baba da ona da dedi, işte kimi üzerine kutsal ruh görürsen vaftiz eden odur. Ve İsa Mesih'in bir sözü de var bu olay, bu durum yerine gelmeden önce. Elçilerin işlerinde okuyoruz 1. bölümünde ayetler 4 ve 5. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Kudüs'ten ayrılmayın. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya su ile vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Burada baktık şimdi 5 yere ve bu 5 yerde sadece bu yerlerde geçiyor kutsal ruh ile vaftiz sözü. 4 yeri bundan idi Yahya'nın önceden bildiri ve bitki sözü idi İsa Mesih kendi söyledi bu durumu. Yani bu sözü var İncil'de kutsal ruh ile vaftiz olunmak. Yani Bulgaristan'da daha fazla tanınıyor, ruhlanmak anlamına geliyor. Fakat şimdi bakalım hangi durumdan konuşuluyor. Önceden bildiriliyor bu ayetleri okuduğumuz zaman daha bu durum yerine gelmemiştir. Yani olacak olan bir şey hakkında konuşuluyor. Ve şimdi baktığımızda elçilerin işlerinde 2. bölümünde okuyoruz şimdi ayetler 1'den 18'e kadar. Orada göreceğiz şimdi onun yerine gelmesi. Sefti olarak yerine geldiğini anlıyoruz. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir yelin ezişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde. "Bakın, bu konuşanların hepsi Çelileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar ve Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya'da, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kireneye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler. Bunun üzerine onbirlerle birlikte ayağa kalkan Petrus yüksek sesli kalabalığı şöyle seslendi. "Ey Yahudiler ve Kudüs'te bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Yoel peygamberin aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde, diyor Tanrı, tüm insanların üzerine ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler, gençleriniz görümler görecekler, yaşlılarınız da düşler görecekler. O günlerde gerek erkek gerek kadın kullarımın üzerine de ruhumdan dökeceğim, onlar da peygamberlik edecekler." Yani burada bu İsa'nın ve Yahya'nın sözlerini yerine gelmesini gördük. Yani burada deniliyor, Sefte kutsal ruh verildi ki inançlıların içinde yaşamak üzere. Ve onlar da işte ruh ile vaftiz olundular. Ruh ile vaftiz olunmak oluyor ne zaman kutsal ruh inançlıların içine geliyor. Onlar bekleyiş içindeydiler. Çünkü Rab ise dedi, "Ben çekilmesim, o gelemez." Demek ki iş daha sakat durumdaydı. Yani daha mümkün değildi ki kutsal ruh verilsin ne zaman daha İsa bu yeryüzündeydi. Ne zaman İsa çekildi Rab'in göksel babanın yanına, o zaman kutsal ruh yollandı. Ve burada rastlıyoruz Sevde. Böyle bir olay meydana geldi. Bir anahtar durum, bir kilit durumu, bir açgı durumu. Sefte rastlıyoruz kutsal ruh böyle bir şeklinde verildi inançlılara. Ve bu olay tekrarlanıyor 11. bölümünde ne zaman Petrus dönüyor Cornelius'tan. Cornelius'ta bir Yahudi olmayan biri idi, Sefte iman etti Roma. Roma bir askeriydi, bir binbaşıydı. Ve o İsa iman ettiği zaman Petrus ona yollandı. 10. bölümünde elçilerin işlerinde ve o da başladı artık Mesih'in yolunda yürümeye ve ona da kutsal ruh verildi ve ona kutsal ruh verildiğinde Yahudiler, Petrus ile beraber gelen Yahudiler anladılar. Evet, aynı olay oldu onlara ki bize oldu 2. bölümünde. 11. bölümünde bunu anlatıyor. İşte artık anlıyoruz, kutsal ruh verilmiyor sadece Yahudilikten iman etmiş olanlara, veriliyor artık milletlerden, başka memleketlerden inanç olanlara da veriliyor kutsal ruh. Ve onlar hatırladılar ve dediler, bizler verilmiş olduğu gibi ikinci bölümünde onlara da verildi diye. Ve tekrarlanıyor bu olay. Apostol Paulus tarafından sonra açıklanılıyor bu nedir? Ve bunun için 1. Korintoslular mektubunda 12. bölümü açacağız ve ayet 13'e bakacağız. Ve orada artık bu nasıl bir durum olduğunu, yani ruh, kutsal ruh ile vaftiz olunmak ne anlam var olduğunu ve ne zaman bu durum meydana geldiğini anlatıyor. Ve şöyle yazıyor: İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimiz aynı ruhtan içmesi sağlandı. Yani demek istiyor, ne zaman iman ettik Mesih'e, artık bu fark, bu ayrımlık kaldırıldı. Ne Yahudi var, ne Yahudi olmayan var. Eski vakite kadar sadece Allah'ın seçilmiş bir halk vardı. Bunlar oldular Yahudiler. Ta işte o güne kadar Allah o halk ile uğraşıyordu. Ama ne zaman Rab kurtuluş kapı açtı, her kim iman ederse diye Allah'ın çocuğu olma hakkı kavuşacak, o zaman bu ayrımlık kaldırıldı. Ve bir beden sayılıyoruz. Şimdi olsun Yahudilerden Rab'e dönen, olsun da milletlerden Rab'e dönen insanlar bir beraberlik içinde bir bedene bağlı oluyorlar. Ve o bedenin başı oluyor İsa Mesih. Bunu anlıyoruz başka yerden. Yani hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olunduk. Yani biz ruhtayız. Hani vaftiz sözü bu anlam geliyor. Batırılıyoruz onun içine ve çıkarılıyoruz. Hani artık biz ondayız, biri deniliyor ve hepimiz aynı ruhtan içmesini sağlandı. Yani artık ruh içimizdedir. Biz ruhtayız, ruh da bizdedir. Her hakiki inançlı da artık oluyor kutsal ruhta ve ruh da onda. Bunu demek istiyor. Yani bu üç yeri, üç ana durumları var. İlk olarak 5 ayete baktık. Ne zaman İsa ve Yahya tarafından önceden bildiriliyor bu olay, kutsal ruhla vaftiz olmak. İkinci olarak Resulların, yani elçilerin işlerinde onun yerine gelmesine baktık ikinci bölümünde. Ve üçüncü olarak Apostol Paulus tarafından açıklanılıyor şimdi bu olay nedir? Ve bu ayete, bitki ayetine baktık. Yani sadece o yerlerde, o okuduğumuz ayetlerde söz ediliyor kutsal ruh vaftisinden. Başka yerde bulamazsın ki bu sözü. Ve bütün bu ayetlere baktık. Ve umarım şimdi anlıyoruz, kutsal ruh ile vaftiz olunmak, yani ruhlanmak oluyor iman etmekte. Bu olay oldu Sefte Pedisatna gününde, Pentekost gününde ve bu olay tekrarlanılıyor. Ne zaman biri iman ediyor, o kutsal ruh tarafından ona veriliyor yeni doğum ve o anda, İman ettiğin andan beri sende yaşıyor ve sende onda yaşıyorsun. Ve az sonra bir önemli söz daha açıklayacağız. Neden? İki durumlar var, İncil bizi gösteriyor ve bu durumları karıştırmamak lazım. Kutsal kitap iki önemli ayrı durum bize bildirmektedir. Ve bunlara karıştırırsak gerçekten bir anlam kayboluyor. Bir tarafta az önce baktığımız gibi kutsal kitap bize öğretiyor, kutsal ruh ile vaftiz olunmak var. Ve bu veriliyor her inançlıya. Ama bunun dışında kutsal ruh ile dolu olmak da var. Ve bunu ayırt etmemiz lazım. Nasıl durumlar bunlar? Yani açık diyebiliriz, her inançlı İsa Mesih'in çocukları olan herkes kutsal ruh ile vaftiz olundu. İncil bu anlayış bize veriyor. Ama ne var ki her inançlı kutsal ruh ile dolu olmuyor. Neden bu bizim payımız da var ve bunu anlamazsak karıştıracağız bütün durumu ve bilgisizlikte kalacağız. Bu sebeple şimdi bakalım, karşılaştıralım bu iki durum. Kutsal ruh ile vaftiz olunmak oluyor bir defalık bir olay. Bunu demin okuduk, tekrarlıyorum. 1. Korintliler 12. bölümünde 13. ayette. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz diyor. Bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk. Geçmişte olmuş olan bir olay ne zaman iman ettik. Hepimiz diyor. Bir defa oluyor bu olay ve bu olay tekrarlanılmıyor. Değil, her daim tekrarlaması lazım bu durum. Yeniden ruhla vaftiz olunalım. Hayır, bir defa oldu ve onunla vaftiz olunmuşsak olmuşuz ve kesin bitmiş bir durum. Bunun karşısında diyebiliriz, kutsal ruh ile dolu olmak oluyor her gün yeniden tekrarlanan bir olaydır. Bu olmuyor, kutsal ruh olayım, bugün kararlı oluyorum, ona yer veriyorum ve artık bütün hafta böyle gidecek. Her gün işte benim kararıma bağlıdır. Ona müsaade ediyor muyum, etmiyor muyum? O beni dolabilir mi, dolmayabilir mi? Yani bu karar bana bağlıdır. Her gün olan bir durum. Bunun için okuyoruz Efesliler mektubunda 5. bölümün 18. ayet. Orada Rabbin sözü bize diyor, şarapla sarhoş olmayın, size sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolu olun. Bir sapovet gibi, bir emir, bir buyruk. Ruhla dolu olun. Demek ki hacem bize bir buyruk veriliyor. Demek ki bizim yapmamız lazım olan bir şey var, bir durum ki ruh bizi dolsun. Ruhla dolu olun. Dönelim şimdi öbür duruma. Kutsal ruh ile vaftiz olunmak. Bu durum başladı Pentekost gününden sonra. Yani eski ahit zamanında mümkün değildi. Kimse kutsal ruh ile vaftiz olunmadı. Neden? Rab İsa diyor elçilerin işlerinde 1. bölümünde 5. ayet. Şöyle ki Yahya su ile vaftiz etti ama sizler birkaç gün kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Önce hiç olmamış olan bir durum. İşte Pentekost, Pedizatna gününden sonra olan bir durum için konuşuluyor. Fakat kutsal ruh ile dolu olmak üzere konuşursak, eski vakit, eski dokuvor ve eski ahit zamanında öyle durumlar var idi. Örnek, Çıkış kitabında, hani kutsal kitabın eski ayetin 2. kitabında okuyoruz 31. bölümünde ayetler 1'den 4'e kadar. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi, bak Yahuda sıptından Hur oğlu Uri oğlu Betsaleli'yi adı ile çağırdım ve onu hikmette ve anlayışta ve bilgide ve her çeşit sanatta Allah'ın ruhu ile doldurdum. Ta ki hünerli işleri düşünsün, altında ve gümüşte ve tunçta işlesin. Yani Rabbin ruhu ile dolu oldu bu insan ki belirli bir iş bitirebilmek için, başarabilmek için. Yani bu durumlar, kutsal ruh ile dolu olmak durumlar var idi eski vakitte, ama kutsal ruh ile vaftiz olunmak yok idi, öyle bir diyorum. Çünkü bu eşit geliyor kurtuluşa gelmek, eşit geliyor ruh içimizde başlıyor yaşama. Ve dönelim şimdi, kutsal ruh ile vaftiz olunmak kim oluyor? Biz daha önce dedik ve bunu anlıyoruz. Her inançlı. Bu durum değil, sadece belirli seçilmiş inançlılara verilmiş bir hediye. Onlar ruhlansınlar. Onlar ruh ile vaftiz olunsunlar. Hayır. Bu ruh ile vaftiz olunmak her inançlıya verilmiş olan bir durumdur. Bunu Titus mektubunda okuyoruz, bölüm 3 ayet 4'ten 6'ya kadar. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi. Bize doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkaması ile ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Yani kurtuluş geldi ve her inançlıya verildi bu kutsal ruh ile vaftiz olunması. Fakat bunun yanında okuyoruz 1. Korintliler 3. bölümünde ayetleri 1'den 4'e kadar. Orada diyebiliriz, kutsal ruh ile dolu olmak olmuyor her imanlı. Her inançlı maalesef dolu değildir kutsal ruhla. Onda kutsal ruh var. Kutsal ruh ile vaftiz olundu. Ama onun kalbi dolmuyor kutsal ruhla. Ona yer vermiyor. Ve buna diyebiliriz, her inançlı değil maalesef. 1. Korintliler işte 3. bölümünden diyor, kardeşler ben sizinle ruha uyanlarla konuşur gibi konuşamadım. Doğal benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü henüz katı yiyeceği yemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olmazsa benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı gösteriyor mu? Göstermiyor mu? Biriniz ben Paulus yanlısıyım, bir diğerini ben Apollos yanlısıyım diyorsa diğer insanlardan ne farkınız kalır? Yani diyor, ne zaman daha bu benlik bizde fazla görünürse, kıskançlık, çekişme inançlar arasında görünürse, anlayabiliriz orada belki var Rabbin çocukları ama onlar değil kutsal ruh ile dolu. Onlar kutsal ruh ile vaftiz olundular. Mesih'in kanı ile satın alındılar. Artık Rabbin çocukları da sayıyorlar ama Rab'be uymuyorlar nasıl lazımsa. Ve kutsal ruha yer vermiyorlar. Yani bu durum var. Maalesef her inançlı kutsal ruh ile dolu değil. Ama her inançlı da var kutsal ruh. Neden? Onsuz zaten kurtuluş da yok. Onsuz da hakkımız yok bize denilsin Allah'ın çocukları. Yani kutsal ruh ile vaftiz olunmak söz konusu olduğunda diyebiliriz, bu oluyor bir durum, sonsuza kadar kalıcı. Yani değişmeyen bir durum. Yani Rabbin yaptığı bir işi. Yuhanna 14-16'da okuduğumuz gibi, yani ben de babadan dileyeceğim ve o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Yani demek ki Rabbin yaptığı işi kalıcı bir iştir. Neden? O yollayacak. Değil bizim yaptığımız bir iş üzerine. O yollayacak, biz de kalmak üzere. Fakat kutsal ruh ile dolu olmak üzere bu iş bize bağlanıyor. Ve Efesliler 5. bölümünde 1. ayette okunduğu gibi bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'ya örnek alın. Allah'a boyun eğilin. Yani ona itaat edin. Demek ki kutsal ruh ile dolu olabiliriz ne zaman Allah'a itaat ediyoruz. Bu bizim payımızdır. Bu bize bağlı olan bir durum. Veyahut da kutsal ruh ile vaftiz olmak üzere yine dönelim o durum. Onun sonucu nedir? Biz okuduk Mesih'teki kurtuluş. Romalılar 8. bölümünde 9. ayette denildi. İşte kiminde varsa Rabbin ruhu o Mesih'in sayılıyor. Kiminde yoksa Allah'ın ruhu o sayılmıyor, Mesih'in çocuğu, Allah'ın çocuğu. Yani bu oluyor kutsal ruh ile vaftiz olunmaktan. Kutsal ruh ile dolu olmaktan ise onun sonucu ne oluyor? İşte günaha galip gelmek, günaha yenmek, kötülüğe boyun eğmemek ve kutsal ruhun meyvasını göstermek ortaya çıkıyor. Bu ayetleri okuyoruz Galatalılar 5. bölümünden ayetler 16'dan 22'ye kadar. Şunu diyorum, ruhun yönetiminde yaşayın, o zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruhun yönetimindeysiniz, yazı yani sakon altında değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Allah'ın padişahlığını miras almayacaklar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimindir. Yani kendini kontrolde tutmak. Bu tür şeyleri yasaklayan bir sakın yoktur. Yani burada görüyoruz, kutsal ruh ile vaftiz olunman sonucu oluyor kurtuluşu kavuşmak. Mesih'in çocuğu olmak. Ama kutsal ruh ile dolu olman sonucu oluyor günaha yenmek, benliğe galip gelmek, baş gelmek. Bir de ruhun meyvesini bizde görünsün diye bir sonuç oluyor. Ve diyebiliriz, ne zaman işte kutsal ruh ile vaftiz olunuyoruz? Önceki konuştuğumuz ayetlere bakarak yine Efesliler 1. bölümünü diyor. İman ettiğinizde, İncil'in sözlere işittiğinizde ve ona güven bağladığınızda kurtuldunuz, peçatlandınız, mühürlendiniz kutsal ruh ile. Fakat nasıl kutsal ruh ile dolu olabiliriz? Ne zaman bu iş olabilir? Ne zaman kendimizi Rab'be veriyoruz? Tam bir teslim etmekte. Romalılara 12. bölümünde ayetler 1 ve 2. Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanızı için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Ruhsal tapınışınız budur. Kendinizi Rab'be teslim edersek, o zaman o kutsal ruh ile bizi doldurabilir. Yani bu iki ayrı durum. Onu daha sonraki derslerde daha güzelce açıklayacağız. Nasıl kutsal ruh ile dolu olabilirim? Fakat bugün sadece bu derste size bu farkını göstermek istedik. Eski ahit, eski dogovor altındaki zamanı ayrı bir işlem vardı. Biz orada o zamana bağlı olarak yaşamıyoruz. Biz artık Pentekost gününden sonraki durum altında yaşıyoruz ve kutsal ruh o zaman üzerine geldi. Ama Pentekost gününden sonra bu yana kadar kutsal ruh iman edenin içine geliyor. O zaman alınabiliyordu, şimdi alınmıyor, şimdi sonsuza kadar bizde kalıyor. Ve iman ettiğimizde onu alıyoruz ve diyebiliriz her inançlıda kutsal ruh var. Ama ne yazık ki her inançlı kutsal ruh ile dolu bir hayat yaşamıyor. Ve bu sebep oluyor, çeşitli durumlar meydana geliyor, çekişmeler. İşte bu lazım olmasın. Biz öğrenelim, kutsal ruh ile de dolu olalım. Haçan ruh ile yaşam aldık, kutsal ruh ile vaftiz olunduk ve bu Rabbin yaşamı tattık. O zaman da bu yaşamda olgun olarak da yürüyelim ve kutsal ruh ile dolu olalım. Bir dua ile bugünkü sözlerimi bitirmek istiyorum. Ya Rab Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum çünkü kutsal kitaba baktığımızda bizim kalbimize rahatlık geliyor. Çünkü senin sözü güvenilirdir. Sen dedin bizi bir yardımcı yollayacaksın ve işte yolladın. İman ettiğimizde o içimize girdi, o içimizde yaşıyor ve biz de öğrenmek istiyoruz Rabbim. Nasıl ona daha fazla yer verebiliriz? Bu kaseti sesleyen kardeşlere yardım et. Anlayışa varsınlar ve emin olsunlar, sigurnuzda olsunlar, senin sözü bağla kalarak gerçekten sevinsinler. Çünkü bu yardımcı olmasaydı biz bu dünyada dayanamazdık. Sana hamdlar sunmak istiyoruz bu büyük bağışış için. Amin. Sevgili kardeşlerim, bugün yeniden bir ayet ezberleyeceğiz ve bunu alıyoruz bugün Efesliler mektubundan. 1. bölümün ayet 13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Tekrarlıyorum şimdi ve boşluklara bırakacağım. Siz ardından da tekrarlayabilirsiniz. Efesliler bölüm 1 ayet 13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ve şimdi hepimiz bir beraberlikte söyleyelim tekrar. Efesliler 1 ayet 13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz.